Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyenleri, Genç Zamanlı programına hoş geldiniz. Bendeniz Salih Yüzgenç, Mehmet Tütfarslan abimizle olan birlikteliğimize başlıyoruz. Bu akşam inşallah Genç Dergimizden bahsedeceğiz. Genç Dergimiz 120. sayısıyla bizlere merhaba dedi. 10 yıl geride kalmış oldu. Bugün inşallah Genç Dergimizden bahsedeceğiz. Genç Dergimizin Eylül ayı sayısından bahsedeceğiz. Dünya bize, biz hakikate gebeyiz kapak ifadesiyle çıktık. Bundan bahsedeceğiz. Sözü Lütfü abiye verelim. Hoş geldiniz abi.
Hoş bulduk. Ben de tüm dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Güzel bir program olması temennisiyle. Genç Dergisi'ni konuşmanın aslında gençliği konuşmak olduğunu baştan belirtmiş olayım. Gençliği konuşmak da aslında dünya nereye gidiyor'yu konuşmak, dünyayı konuşmak, hayatı konuşmak anlamına geliyor. Çünkü gençlik aslında hayat iksiri. Şimdi bu kapitalist dünyanın bize gençliği bir fetiş unsur olarak sunmasının altında yatan da aslında bu bir şeydir. O gençliğe olan özlemdendir. Gençlik bir dönem olarak işte hani maddende, manende, işte ruhunda, nefsinde, vücudunda en kamil anlarını, ruhun demeyelim de vücudun en kamil anlarını, en güçlü kuvvetlerini, taşı sıksa suyunu çıkaracak halini yaşadığı zamanlar hep böyle parlatılıyor, cilalanıyor yani. Hı hı. İhtiyarlarda da bir genç görünme hevesi. İşte herkes de böyle bir gençliğe yönelik bir aşırı atıf, vurgu.
Ruhum genç, içim genç diyorlar mesela, değil mi abi?
Evet, yani biz mesela Genç Dergisi'nin ismini ilk defa genç olarak koyduktan sonra hep böyle bir ben hiç böyle somurtan görmedim yani bu ifadeyi duyduktan sonra. Niye genç? Yani hem bir taraftan delikanlılık, hem bir taraftan delilik, hem bir taraftan enerji, hem bir taraftan böyle insanın en böyle hevai zamanlarına yönelik bir atıf. Bir ihtiyarın duyduğu zaman mesela o genç falan, işte daha çok görürsünüz, geçirirsiniz tarzında. Evet. Belki biraz müstehsi ama her halükarda herkesin dudağında böyle bir tebessüm bırakan bir ifade aslında genç ifadesi. Bu açıdan da genç, yani genci konuşmak, Genç Dergisi'ni konuşmak, genci konuşmak demek. Eyvallah. Gençliği konuşmak demek, hayatı konuşmak demek.
Eyvallah. Aslında bu anlamda da biraz riskli bir isim olmamış mı abi genç demek? Çünkü hep bir şey beklenen bir dergisin artık. Gençsin çünkü. Sen bir söz söylemelisin ki hani gençlerin de sözü olacak çünkü o söylediğin söz.
Şimdi ben onunla ilgili istişare toplantılarımızda derginin ismi ne olsun ne olsun tarzında hep böyle şey yapıyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. O zaman daha şu an artık 50'lerine dayanmış yayın kurulumuz. İlk kurucu yayın kurulu diyelim. Hep böyle radyodan da dinlediğimiz, sohbetten istifade ettiğimiz abilerin daha çok böyle teşekkür ettiği bir kuruldu o kurul. Hı-hı. Orada oranın en genci bendim. Yani düşün şimdi sizin en ihtiyarınız ben oldum. O ekibin yaptığı istişareler sonucunda 3 tane isim
ortaya atıldı.
Evet, mutabık kalındı. Genç ismini, ya genç koysak, geçsek, gitsek falan filan gibi o zamanlar zannediyorum ben önermiştim. Gencin işte sıfat olması gerektiği, işte genç söz ya da genç ifade, genç duruş gibi böyle yani sıfat mı olsun, isim mi olsun tarzında. Ya o da olabilir ama tek başına isim olsa ne olur falan, genç bir tarafta durdu. Bir abimiz Koza ifadesini olabileceğini, koza, çünkü hani kozadan çıkıyor, çam kozası gibi bir şey ama kozadan ipek böceği çıkıyor. Ya bir devre aslında o, bir koza ifadesi gencin bir dönem olarak olduğunu. Evet, bir dönem olarak aslında bir geçiş dergisi olduğuna dair de, hı hı, hep böyle baştan beri söylediğimiz bir şey vardı. Ona da aslında anlamlı gelebilecek bir isimdi o. Bir de Cemre. Cemre daha böyle nasıl diyelim romantik bir isimlendirme. Bu üçüyle biz o dönem yani bunun hangisi olsun tarzında gerçekten oturup bir şeye karar veremedik. Ne yapalım ne yapalım diye. En son dedik ki ya bunu gidelim. Muhterem Osman Nuri Topbaş hocamıza soralım dedik. Yani bu dedik hangisi olsun diye. Ben tek başıma gidip sorduğumu hatırlıyorum. Kimse de yoktu o ortamda. Ne var isimler diye sordu. Dedim işte efendim genç var, Cemre var, Koza var dedim. Cemre'nin hiç lafını bile etmedi. Ya koza dedi işte, kozalak gibi. Yani bu dedi çok dedi genç olsun dedi hemen böyle. Yani hocamızda çok böyle evet, ciddi bir pratik şey vardır. Genç olsun dedi. Ve o an o kadar içimize sinen.
Evet. Böyle hani. Kalbinizden de o geçiyordu çünkü herhalde abi.
Yani tabii bir yani teklif o sonuçta. Evet, evet, kurulun evet, ama sonuçta bir evet, şey yani o. Kurulun getirip de böyle bu üç isimden birisi olabilir dediği. Fakat hani genç olsun dedikten sonra hakikaten genç hani doğdu resmen ufkumuzda. Böyle o kadar sıcak bir isim haline geldi ki. Sonra kulakları çınlasın. Allah ona hayırlı hizmet ömrü versin. Semih.
Semih abi.
Taneri.
Semih Taneri.
Evet. Grafiker. Abi. 10 yıllık grafikerimiz.
Evet.
Genel yayın sanat yönetmeni diyoruz artık. Evet. Hatta grafiker değil. Grafiker çünkü Abdurrahim şu anda.
Evet.
Yani Abdurrahim uyguluyor.
Abdurrahim Yüce.
Evet, Abdurrahim Yüce. Semih Taneri şu anda o süreci aslında götürüyor. Onu bulmadan evvel birçok hani bildiğimiz böyle ajanslardan dergiyle ilgili nasıl bir taslak çalışması olsun şeklinde şeyler aldık. Eskizler aldık. Hı hı. Ya bir gençlik dergisi çıkartmak istiyoruz. Şu özellikler de olacak. Hani hep ifade ediyoruz ya biraz haşarı, biraz muzip, biraz böyle dertli, çokça dertli gibi böyle ifadeleri kullanarak ajanslara da bir tanımlama yapıyoruz. O tanımlama çerçevesinde bize bir çalışma yapmalarını istiyoruz. O bağlamda gelen çalışmaları yayın kurulunda değerlendiriyoruz. Önce ben bakıyorum çalışmalara. Ya 5-6 yerden çalışma geldi. İşte adı belli zaten genç. Hı hı. Adına karar verilmiş. Fakat sonraki safha.
Logo tasarım, belli miydi abi o zaman?
İşte logo da belli değil.
Logo da belli değil.
Tasarım nasıl olacak? Aslında logo da çalışmalarını istiyoruz gelenlerden. Hı hı. Yani ajanslara hem logo çalışın hem de bir o logoyla mütenasip bir dergi formatı çalışın diyoruz. Sonuçta gelen çalışmalara da hep beraber bakıyoruz. Fakat böyle hiçbirisi hani o gencin bize verdiği sıcaklığı vermiyor. Yani gönlümüzde bir şey var, ondan buluşamıyoruz, onu bulamıyoruz yani. Hatta ben o eskizlere bakarken ya bu leman kokuyor, bu uykusuz kokuyor, bu efendim işte falanca dergi kokuyor diye. Hani o biraz da grafiker çünkü grafikerin aslında bu yazıda da böyledir Salih'ciğim. Radyoda da böyledir bak onu da söyleyeyim. Söz neremizden çıkıyorsa gider muhatabın orasını bulur. Yazı böyledir. Nerenizden kopuyorsa yazı gider okuyanın orasını bulur. Grafikte de böyledir. Neresiyle çiziyorsa yazar, çizer gider onu
muhatabının.
Muhatabının gider orasını bulur. Bu böyledir. Şimdi karanlık dünyaların işte günahla bezenmiş, günahla belenmiş yani böyle bir işte gecesi belli değil, gündüzü belli değil. Ondan sonra hep böyle işte günah soluyup, günah yiyip, günah içen, işte orada burada farklı yerlerde hep farklı işte, hı hı, karanlık yerlerde takılan insanların ortaya koydukları ürünler de kendileri gibi zamanla bir isli, puslu oluyor. Ya da bize mi öyle geliyor? Biz mi çok böyle abartıyoruz bilmiyorum ama benim şahsi böyle bir o dönemde bir algım vardı. Şimdi belki de göremem artık o isti puslu. Gözümüz bizim de gözümüz istenmiş puslanmış olabilir. O dönemde ama diyordum ki ya bu dergiyi yani bu çalışmayı yapan arkadaş muhtemelen şu dergiyi çok okuyor diyordum. Çünkü dergilerle de o dönemde hani yeni bir dergi çıkaracağız ya.
Araştırıyordunuz.
Araştırıyoruz yani şunu şu formatta mı olsun bu formatta mı olsun böyle mi olsun tarzında. Ya dedim ki böyle bir hiç mi böyle bir namaz kılan bir grafiker yok ya. Namaz kılan bir adamla biz bu işi yapalım yani. İşte dediler ki o zaman Allah razı olsun Asım Gültekin zannediyorum. Çünkü Asım'ın ben bir şeyini hatırlıyorum böyle en çok yapmak istediğiniz şeyler nedir diye bir röportaj yapılmıştı Asım'la. Hı hı. Asım da yine eskisi gibi Semih abiyle bir dergi çıkartsam.
Öyle demişti.
Öyle demişti. Oradan bir hatırlıyorum Semih Taner'i. Ha tamam Semih. Semih Bey'le buluştuk. Semih Bey zaten profesyonel hakikaten. Zaten görür görmez de içimiz ısındı. Milli görüş kökeninden gelen.
Mütebessim.
Artı bir tasavvufi gelenekten de gelen, beslenen evet, birisidir Semih abi. Yani Semih Bey'in öyle bir özelliği var. Hem dava boyutuyla işte İHA'nın yıllardır grafikerliğini yapar. Onun evet, çalışmalarında yer
tabii
alır.
Bu şeyin
gönlü o anlamda hakikaten, hı-hı, böyle o cihat, mücahitlik heyecanıyla dolu bir insan. Artı
Ahmet Yaşar Hoca Efendi vardı. Geçen sene vefat etti. Allah kadir rahmet, rahmet eylesin. Trabzon'un çınarlarındandı. Bir Ehli Nakşi. Onun da pınarından su içmek nasip olmuş Semih abiye. Böyle bir tarafı da var yani. Bir nevi Zülcenahen gibi görebileceğimiz. Hem dava boyutu hem efendim gönül boyutuyla bir farklı özelliklerini keşfettiğimiz bir abi oldu Semih abi. Nitekim ilk yaptığı çalışmada hemen logoyla ortaya koyduğu dergi çalışmasını biz çok beğendik. Ve oradan
devam ettik
gittik. Hala da devam ediyoruz. Pişman değiliz. O da bizden pişman olmamıştır inşallah diye dua ediyorum. Evet.
Eyvallah. Şimdi Semih abinin bir de abilik yönü var abi biliyorsunuz. Abdurrahim abi de onun böyle tedrisinden geçti sonuçta. Birçok insana da böyle.
Şöyle bir şey de var Salih. Mektep biz oldu. Gencin en başından beri bu dergilerin en gözün görünmeyen ama bir tarafından da en etkili veçesidir o mekteplik.
Mekteplik.
Biz her boyutta bunun böyle olması için hem dua ettik hem de gayret ettik. Yani sadece oradan editörler yetişmesin. Sadece yazarlar yetişmesin. Aynı zamanda grafikerler yetişsin. Aynı zamanda efendim işte fotoğraf, görsel yönetmenler yetişsin.
Evet.
Müsahihler yetişsin. Yani bir mektep olsun genç dergisi her şeyiyle. Yani gencin çay getirip götüreni bile, yerine göre efendim sadece kitap tanıtımı yapan bile, gencin kapısından girip çıkan bile farklı olsun. Hatta ben o şeyi şöyle yapmıştım. O zaman şöyle bir tarif yapmıştım hatırlıyorum. Şimdi normalde yer altından çıkmış bir şey. Hakikaten alnının teriyle çalışıp kazandığını bildiğiniz, her bir kuruşunun helal olduğunu bildiğiniz bir kömür maden işçisi. Çıkmış mesela o anda sadece göz bebekleri gözüküyor. Göz bebeklerin etrafındaki o beyaz hale dışında neredeyse her tarafı
kapkara,
simsiyah. Üstü başı öyle. Ondan sonra şimdi yanından geçerken böyle sizin kolunuza değdi değil mi? Yani bir müddet uzaklaştıktan sonra şöyle bir kolunuza bakarsınız. Ya ben nereden geçtim falan dersiniz. Yani dokunanın hani is kapacağı bir aslında şeydir. Biz de öyle olalım ki dedik. Burası öyle bir gül bahçesi olsun ki. Bunun böyle bir köşesinden dokunan bile bir gencin nasıl, o tadını, lezzetini, o neşvesini alsın. Buna hatta akleden kalbin şetareti dedik. Yani kalplerimiz merkez olsun. Ama kalbin o esas fiili olan yakılune biha onunla akletsinler ve bu da bir şetaret, neşve, şevk, heyecan, böyle bir sürekli köpürüp gelen bir aşkınlık ve heyecan içerisinde olsun diye bu üç hassayı hep beraber bir vücutta düşünmeye çalıştık. O açıdan da gençte bir gün bile kalan bir insan bir tat alsın. Buralarda çalışan, tahsil yapan, grafikte çalışan, efendim yazı yazan, okuyan, çizen herkes bir şekilde burayla bir tatlı hatırası kalsın diye arzu ettik. İnşallah bundan sonra da böyle
İnşallah.
Olur. Gencin bu mektep olma özelliği. Yüzlerce arkadaş geçti.
Evet.
Zaman zaman Süleyman'a takılırım. Ya Süleyman şu baştan beri gelenlerin şöyle bir çetelesini tutsak diye.
Evet.
Hatta böyle bazen konuşuruz. Ya şu da gelmişti, bu da gitmişti, şöyle geçmişti, bu böyle olmuştu falan diye. Keşke onun kaydını tutabilseydik ama hak Cenab-ı Hak kaydını tutuyordur zaten. O yüzden biz şu an yaptığımızı güzel yapmaya gayret edelim yani.
Allah razı olsun. Tabii gencin hani mektep oluşuna şahit olanlardan biri olarak, biz de burada yetişen biri olarak yani. Yayıncılığı, dergiciliği, ben gazetecilik okudum ama bunu burada tecrübe ettim. Burada öğrenmiş olduk bazı şeyi. Sizlerden öğrendik abi. Hala bile Türkiye Gündemi sayfasını yazıyorum mesela. Sizin geri dönüşlerinizle, tavsiyelerinizle çoğu şeyi daha rahat şekillendirebiliyoruz. Tabii burada hani usta çırak ilişkisinin gençte olması, sizin bir usta olarak Süleyman abilerin, bizim hep büyük olarak kabul ettiğimiz abilerin, yazarların bize hep böyle bak şunu şöyle yapalım, bunu böyle yapalım, güzel uyarılarla bizi yetiştirmesi gerçekten gencin mektep oluşunu herkese böyle hani sorduk.
Yani biz anamızın karnından böyle doğmadık Salih'ciğim. Sonuçta biz de Altınoluk gibi bir mektebin elhamdülillah. Hep iftihar ederim ben Altınoluk gibi bir mektepten yetiştim ben diye.
Ama bu peki mesela şöyle bir şey sorayım o zaman abi. Piyasada ya da yayıncılıkta böyle bir şey var mı acaba Türkiye'de? Genel anlamda böyle bir
başka
şey
yok. Başka bir şey yok ki zaten. Ama, usta çırak ilişkisi yani.
Ama şöyle bir şey yok mu abi? Yani mesela gençteki samimi ortam olmadığı için midir acaba?
Bazı yani şimdi öyle bir genelleme yapmayalım Salih'ciğim. Şu anlamda hani hep biz kendi içimizdeki güzellikleri tattık lezzetini belki bazen İnsanın muhabbet o kadar büyür ki gözü başka yeri görmez olur. Bundan da sakınmak lazım.
Doğru.
Çünkü o güzel bir şeydir. Bu başlangıç olarak güzel bir şeydir ama o hayata realist bakışla her taraftan evet. bakabilmeyi görmek lazım. Ben mesela ilk zamanlarda şöyle bir örnek verirdim. 4 katlı bir yer hayal ediyorum diye. Bunu hatırlar bizi ilk dinleyenler. 1. katında işte derginin çıkarıldığı, 2. katında işte PlayStation'ın, tenis masalarının falan filan olduğu, 3. katında bir kafe tarzı kitaplığın olduğu, 4. katında bir konferans salonunun olduğu gibi. Hı hı. Hatta örnek ya var mı böyle bir şey? Leman'ı evet. örnek verirdim. Evet. İşte Leman böyle bir merkez ve arı kovanı gibi çalışıyor. Orası bizim arzu etmediğimiz bir dünya görüşünün
evet.
Bir gayretkarı olarak çok ciddi işler
yapıyor. İyi bir
yapıyor.
Örnek yani.
Oradan tabii evet. aynen öyle o is demin verdiğim evet. örnek oraya evet. girip çıkan. Oradan bir şeyle girip çıkıyor yani. Biz o anlamda kendi merkezlerimizi, kendi yuvalarımızı, kendi kurumlarımızı, birimlerimizi böyle cazibe merkezleri haline getiremez. Ve gençlerin gözünde ışıltılı, pırıltılı yerler haline koyamazsak hı hı. vay halimize, vah bize yani. Çünkü şu anda ortadaki mücadelenin adı ne biliyor musun? Gençleri çalma mücadelesi. Yani gençler şu an yerlerinde oturuyorlar. Yerlerinde otururken çalınıyorlar. Farkında değiller yani.
Eyvallah.
Koreliler çalıyor mesela gençlerimiz. Evet. Elin Korelisi çalıyor. İşte soft bir takım işte şeyleriyle. Dizileriyle. Evet. İşte bir takım böyle.
Anime diyorlar.
Animeleriyle. İşte göze hoş gelen kızları erkekleriyle. Evet. Onların böyle kendi içinde bir hani biraz o misyoner havasını da böyle vererek. Şey yapan veren bir. Tür saf şeyleri var.
Korelilerin değil mi abi?
Kendine ait bir ahlak anlayışları var. Tabii tabii o özellikle uzak doğunlu bizim bugün özellikle genç kızlarımızın yani özellikle o yeni yetme ergenlerin teenager denen yaş grubunun çok ciddi bir şeyi var orada.
Çok romantik bir şey var onlarda.
İşte onunla romantik hava. Orada hani bir saflık var. Evet. Bir tür böyle kendine ait bir ahlak anlayışı var. O ahlak anlayış içerisinde bir takım doğrular var, bir takım yanlışlar var. Onlar ilk bakıldığında böyle bir insana şey de geliyor yani. Ha bak böyle çok affedersin böyle uçlarda değil yani. Bir iyilik var, bir güzellik var. Hep böyle bir kıskanç birisi vardır mesela. Hep böyle bir dost vardır arkadaş. Biraz böyle şişmandır, hafif böyle topludur. Yanında onun durur. Esas rol modelin yanında ona bir şey yapar, eşlik eder falan. Böyle tipler var.
Evet.
Şimdi herkes bir o şeyin şişkonun yerine kendini koymaz da. Yani şişmanın yerine diğerinin yerine koyar kendisini. Böyle bir özdeşleşmeyle çalmış senin gencini. Sen şimdi hangi hayat hikayeni, hangi rol modelini, hangi kurumunu, hangi kurgunu bu cazibedar ortamın içerisinde öne çıkartıp neyle o mücadeleye gireceksin? Bizim esas mücadelemiz bu zaten. Yani.
Evet.
Esas kavgamız bunun için yani. Yani açıp bir gençlik merkezi 4 tane sıra koyup burada şu dersi veriyoruz. Altta bir tane göstermelik bir PlayStation koyup bak burada PlayStation bile var. Mesela o değil ki ya. Mesela orayı böyle.
Bir felsefesen olması lazım.
Oraya insanın abi. Ayakları sürüye sürüye gitmesin. Babası annesi istediği için gitmesin yani. Oraya koşa koşa gitsin. Ben hatırlıyorum 12 yaşlarındayken böyle bir ortam vardı. Abilerin daha çok yönettiği, idare ettiği falan. Bayramın 1. günü oradaymışım ben hatırlıyorum şimdi ya. Ben nasıl bir bayramın 1. günü giderim oraya. Ailemle, annemle, babamla bayramlaşmak varken sabah bayramlaşıp hop kaçıp oraya gitmişim. Niye? Çünkü orada bir şey var beni tutan hani bir sevgi ortamı, bir tür muhabbet ortamı, bir cazibedar ortam var. Diğer arkadaşlarımla beraber oraya gitmek için can atıyormuşum zamanında. Şimdi bakıyorum. Ama gittiğim yerler benim terbiyem, şekillenmem noktasında ciddi rol oynamış. Bizim de kendi gençlik merkezlerimizi, bu tür genç dergisinin çıktığı kurumları böyle cazibedar ortamlar haline getirmemiz gerekiyor. Şöyle bağlayayım bu pasajı. Biz iyinin cazibesini arttırmak zorundayız. İyinin sahibi olmak yetmiyor. İyinin cazibesini arttırmak zorundayız.
Eyvallah abi. 120. sayı dedik abi. Şimdi 120 sayı yani 10 sene yapıyor. Ekim 2006'da ilk genç dergisi yayın hayatına başlamış.
Şimdi 2016'ya geldik.
2016'ya geldik. Tam 10 sene doldu. Yalnız ben geçen de mail attım. Orada baktım Eylül 2006 yazmışım maile. Sonra bir arkadaş dedi ki ya dedi Ekim bu dedi yani yanlış yazmışsın dedi. Hemen şey yaptım ben de. Ya dedim deneme sayısı oldu bir de dedim. Onu ben kastettim dedim. Şimdi
o yalnız 2 ay önce mi çıkmıştı? Sanki öyle bir Ağustos falan gibi çıkmıştı o. Sokakta kardeşlerim var.
Evet evet. Hiç onu unutmuyorum. Tabii ben o zamanlar takip etmiyordum. Biz daha sonralardan gençle tanışmış olduk ama elhamdülillah bırakmadık oradan sonra da. Şimdi birçok anınız hatıranız olmuştur abi bu süreçte. Yani siz de bahsettiniz bir sürü genç geldi geçti. Şimdi burada yetişenler dergi çıkarıyorlar, gazetelerde çalışıyorlar, televizyonlarda çalışıyorlar. Yani medya anlamında da böyle bir zenginlik kattı bunu da gördük. Böyle bahsetmek istediğiniz hatıranızda kalan özellikle hani ibret olur, bizlere böyle muhabbet olur diyeceğiniz anılar oldu mu abi? Var mı?
Valla ben hiç bununla konuyla ilgili hazırlıklı gelmemiştim Salih'im. Ya aslında sürpriz oldu benim evet, için de. Evet. Yani hatıra deyince hadi birden çıkmıyor böyle bir hatıra. Ama o ilk zamanların heyecanı, işte gecelediğimiz o Erkam İki Telli matbaasında gecelediğimiz günler. Sonra yani o ilk sayıyı alıp da böyle bakışımız. Onlar hiç böyle unutulacak şeyler değil. Süleyman bu işte şu anda kaptan o.
Evet.
Genel yayın yönetmenini o götürüyor. En başından beri bizim Allah razı olsun yanımızdaydı. Çünkü Söz Ola'dan beri bizim Söz Ola diye Altınoğlu'nun çıkan bir eki vardı. 3 ayda bir çıkardı o. O ekin aslında bir tür aylık müstakil bir dergiye dönüşmesidir genç. O süreçte hep şöyle demişimdir, onu Süleyman hatırlar. Hala da aynı şeyi söylüyorum. Bizim için dergi matbaadan çıktığı gün bitmiştir. Yani biz bir dergiyi alıp işte diyelim şu an bu Eylül 2016 sayısı değil mi? Şimdi benim için Eylül 2016 bakıp şöyle tamam bitti ya işte hallettik.
Hata var mı?
Hata varsa tamam onu söyleriz paylaşırız. Evet. Nitekim bak dünya bize biz hakikate gebeyiz ifadesinde bir hata var. Bu Yusuf Kaplan bile söylese bu hatalı bir ifade yani. Şimdi bak dünya bize gebe,
biz hakikate,
gebeyiz olacak. Dünya bize gebe, biz hakikate gebeyiz. Ama şöyle de bir şey var. Bu tam da şu kelimenin, şu ifadenin kullanılacağı bir şeydir. Galat, burada galattır bu. Hı hı. Lisan-ı fasiye müreccahtır bazen. Her zaman değil ama.
Mamana abi yani açarsak bunu biraz.
Yani galat-ı meşhur. Evet. Lisan-ı fasiye müreccahtır. Mesela kalbur ifadesinin aslında doğrusu kallaburdur. Ama herkes kalbur diye kullanıyor onu. Şimdi ya kalbur yanlış kullanıyorsun kardeşim dediğin zaman sen bunu artık kallabur olduğunu bilen bile kalmadı yani.
Evet.
Kallabur. Herkes kalbur diye biliyor ve kalbur yani mesela marduan.
Marduan.
Marduan ne? Merdiven.
Merdiven. Anadolu'da.
Marduan. Evet. Bu şeyi de bunun bu. Aslı da bu marduan.
Aslı marduan merdiven mi olmuş?
Merdiven olmuş. Nerede olmuş? İstanbul'un. İstanbul'da. İşte
İncelmiş.
İncelmiş. Şimdi yanlış diye bunu böyle mi kullanmayacaksınız kardeşim? Mesela yapıyor diyor ya. Hı hı. Yapıyor. Hı hı. Yapıyor aslında o.
Evet.
Yapıyor. Yani yapıyor diye inceltmişiz biz onu.
Evet.
Yapıyor diye kullandığın zaman sana insanlar böyle garip garip bakarlar. Şimdi buradaki galat daha açık ve net bir şey. Yani dünya bize gebe, biz hakikate gebeyiz. Biz ne demişiz? Ya da Yusuf Kaplan abi ne demiş? Dünya bize, biz hakikate gebeyiz. Şimdi burada ilk bakıldığı anda bu galat mı öne çıkıyor yoksa mana mı çıkıyor?
Mana.
Mana öne çıkıyorsa ben bir bu sıkıntı. Galatı sineye çekerim. Böyle birisi
Facebook'tan bir yorum atmış ya, abi.
Evet bu böyle olmayacak mı diye. Doğru haklısın. Evet. Onun ifadesini beğendim. Ama dedim galat dedim bazen fasihten yedir. Ha öyle mi diye o da böyle imalı bir mukabelede bulunmuş. Dolayısıyla böyle şeylerimiz oldu. Benim en çok hatırladıklarım Salih'cim. Hani sen tatlı hatıra falan tarzı şeyler var mı dedi. Hatalarımız bizim en çok hatırladıklarım.
Hatalar.
Tabii bunlar çünkü akılda kalıyor. Güzellikler herkes bir şeyler söyler. Bu tür şeyler maalesef akıldan çıkmıyor. Yani yaptığımız hatalar.
Evet.
Böyle bir mesela bir keresinde bir engelli çocuklarla ilgili bir kapak yapmıştık. Orada bir fotoğrafta birisini kullandık. O onun annesi sonra kızdı bize falan.
Hmm.
O mesela.
Tabii yayıncılık, yani yayıncılık da çok kolay bir şey değil aslında.
Değil yani, her yani, söylediğiniz, her evet, yaptığınız, her ettiğiniz iş. Mesela bir ara bir arka sayfada daha çok Mehmet Okur abinin İlhan Babalığı'nı yaptığı karikatürler yayınlıyorduk. İşte Papa'nın mesela bir dönem bir şeyi olmuştu.
Ayak işte, yıkama olayı mı abi?
Yok, Hazreti Muhammed'in dini sallallahu aleyhi ve sellem kandan ve şiddetten başka ne getirmiştir? Halbuki bu Engizisyonların, Haçlı Seferlerinin, yani bu dinin bir başındaki insan olarak bunu söylemek senin ne haddine? Evet. Bu ne küstahlık? Biz de o dönemde şöyle bir şey yapalım dedik. Yani hakikaten bir kafatası piramidinin üstünde oturuyor Papa. Bir kanın kırmızıdan kıpkırmızı bir kafatası piramidinin üstünde, ki öyle hakikaten. Ve dil uzatıyor ve bu lafı söylüyor. Şimdi o lafı söylerken bu adama bir daha o lafı söyletmeyelim diye bir abimizin bir uyarısı oldu. Yani biz onu şimdi böyle bakarken yayınlayalım mı yayınlamayalım mı diye. Şimdi o büyük piramidin üstünde oturuyor Papa. Hı hı. Bir taraftan da diyor ki işte Muhammed'in dini diyor şiddetten ve vahşetten ve kandan başka tarihine getirmiştir.
Ya burada şu var değil mi abi? Yani siz orada hani pozitif bir şey anlatmak istiyorsunuz ama orada onu söylemek de yani negatif bir şey ortaya çıkarıyor.
Ya
yani,
bu sözü buna bir daha söyletmeyelim. Evet, evet, evet, bu sözü evet, bir daha bu adama söyletmeyelim. Bunun hı-hı, saçmaladığını biz bir şekilde gösterelim dedi bir büyüğümüz bize. Bana çok mantıklı geldi gerçekten. Oo, hakikaten. Bu adama biz bu lafı bir daha niye söyletelim? Kaldı ki bir lafı 10.000 tane basıyorsun. 10.000 ayrı yere gidiyor. O yüzden yayıncılık çok ciddi bir mesuliyettir gerçekten. Ve bize büyüklerimizin hakikaten en büyük bu anlamda yol göstericiliği bu noktada olmuştur Salih'cim. Ben de aynı şeyi hep vurguluyorum. Yani şurada bastığımız her sözün, her resmin, her işaretin, her simgenin 10.000'le çarpıldığını, ki 10.000 basıyor şu an gençlerimiz. 10.000'le çarpıldığını, belki 100.000'e yakın insanın
internet görüp, de var artık, yayı daha evet, da fazla yayılıyor.
Daha fazla yani, yayıldığını görürsen, buraya hakikaten her bastığının o anlamda bir mesuliyeti var. Biz bu mesuliyet duygusuyla hakikaten Altınoluk'ta yetiştik.
Elhamdülillah.
Yani yetiştik derken tabii o da Allah'a sığınırız. Böyle bir şeylik, hani kemallik iddiası yok ama oradan öyle gördük. Bunu da gençte bu şekilde yansıtmaya gayret ettik. O yüzden çok hatalarımız olmuştur. Bunları zaman zaman zaten büyüklerimiz de bize ifade ettiler. Neyse, biz o şeyi karikatüre geri gelecek olursak, o karikatürü biz bu adama bunu tekrar söyletmeyelim. Ne yapalım? Şimdi normalde İngilizce metinlerde böyle boş konuşan adamlar için ne yazılır? Yani işte yani blah blah blah blah yazılır.
Loser derler.
Yani mesela blah blah boş konuşuyor. Blah blah evet, blah blah blah. Peki Türkçe'de nasıldır bu? Yani ne der adam mesela? Ne yazarsın sen? Hadi ya, bugün sen bir yayıncısın. Hı hı. Adamın bir tane konuşması var. Bir balon çizeceksin. Hı-hı. O balonun içini dolduracaksın. Nasıl doldurursun? Ya böyle
sinek vızırtısı gibi şeyler yazılabilir mesela. Vız vız falan gibi şeyler. Vız vız diye. Öyle bir şeyler olabilir yani.
Tabii bu da güzel bir bakış açısı. Yani
ben de bunu hazırlanmadım abi. Şimdi gelmeden hazırlanırdım. Bir sene soracağınızı.
Biz fasafiso fasafiso fasafiso yazdık.
Ha, evet.
Bak fasafiso fasafiso fasafiso. Yani ne fasafiso konuşuyorsun kardeşim derler ya.
Evet.
Bunu yazdık. Şimdi bak ne kadar ilginç bir şey. Basıldı bu şekilde gitti.
Evet.
Bir hafta sonra telefon geliyor bana. Birisi arıyor şimdi. Diyor ki bir karikatürünüz var diyor.
Evet.
Evet diyorum. Burada diyor bir kere diyor bu şahsın diyor görüntüsü benim çok dikkatimi çekti. Abi diyorum o Papa diyorum. Papa yani. Bak başında kardinal şapkası falan filan da var. Yok diyor. Bu diyor bizim diyor çok muhterem bir hocamıza benziyor diyor. Evet peki. Evet dedim ben sonra. Bir de diyor sen onun lafını söyletmişsin bu adama diyor. Ne öyle söyletmişim abi affedersiniz dedim. İşte fasafiso fasafiso demiş diyor. Bu onunla. Ya hocam dedim istirham ederim dedim ya abicim dedim ya.
Allah Allah.
Yani muhterem hocamızdan, hocandan yani.
Evet.
Muhterem hocam dediğin şahıstan sana kalan tek ifade bu mu oldu dedim ya. Fasafiso fasafiso. Bu fasafiso ifadesi herkesin kullanılabileceği bir ifade.
Evet.
Yani biz güya orada o büyük bir ateş şey, kandan oluşan o piramidin kafatası piramidinin üstünde, hı hı, tahtın üzerinde bir siyasi parti liderinin vefat etti. Allah rahmet eylesin.
Allah rahmet eylesin.
Sanki yüzünü böyle temsillemişiz. Onu özellikle çizmişiz. Onun da bir dönem işte 28 Şubat sürecinde söylemiş olduğu bir söz. Evet. Fasafüsü. Evet. Onu güya yazmışız. Yani yayıncılığın neleri gösterdiğini, yani nelere muhatap olduğumuzu görmek açısından şey yapmak istiyorum. Bunu ifade etmek istiyorum. Sonra bir gün mesela peygamberimizle ilgili bir kapak basmıştık. Dergi bulunuyor yanımda. Çantayla gidiyorum. Bulgur'da bir durakta indim. Tam indiğim yerde iki tane çocuk böyle durakta bekliyorlar. Abi ne haber ya dedi bir tanesi böyle. Hiç böyle şeysiz yani.
Tanımıyorsunuz abi.
Tanımıyor beni. Aha. Böyle çok hoşuma gitti yani. Çocuk böyle zeki bir çocuk belli. Bak şu haber var dedim. Tak dergi çıkarttım şeyden. Çantamdan. Verdim eline. Şöyle aldı. Peygamber Efendimizle ilgili bir kapaktı o. Genç peygamber ve genç dostları kapağıydı.
Evet, evet.
Ha peygamberli dergiymiş bu dedi. Abi o anda o vermiş olduğum hediyenin bundan daha güzel bir mukavelesi olamazdı yani. Bak hala kullanıyorum, hiç unutmadım yani. Evet. Biz peygamberli dergiyiz Salih'ciğim. Evet. Allah'a şükürler olsun yani. O çocuğun o an böyle bir anda ağzından çıkan o sözleri ben böyle yarın bir gün Ruzi Mahşer'de de biz peygamberli bir dergi çıkarttık ya Rabbi diye. Cenab-ı Hakk'a sunarım
eyvallah,
diye.
İnşallah.
Böyle bir plan yaptım kendi içimde. Ya böyle şeyler çok. Tabii bunları hani oturup da bir... Ben çoğunu da zaten editörden yazısında yazdım. Evet. Bunları paylaştım yani. Mümkün olduğu kadar onları paylaşmaya da gayret ettim.
Bizim kapak sloganları özellikle bazen çok farklı yansımalara sebep oluyor değil mi abi? Mesela kitap okumanın zararları diye bir kapağımız vardı. Geçen seneydi. Galiba yanılmıyorsam Nisan ayıydı. 2015 Nisan ayıydı yanılmıyorsam. Mesela o sayıda kitap okumanın zararları. Kitap okumanın normalde zararı yok tabii ki. Yani kitap okumak nasıl bir zarar olur diye. Hani sizin öngörünüzle mesela kitap okumak nasıl bir zarar verir? Seni düşünmeye sevk eder. Düşünmek de bir zarardır. Hani çünkü dünyaya artık böyle daha farklı bakmaya başlar. Dertlendirir gibi. Bununla alakalı telefonlar gelmişti bize de. Size de herhalde bahsetmiştik abi. Bir hocamız, yine kıymetli bir hocamız, ya kitap okumanın zararı mı olur kardeşim, siz ne yapıyorsunuz diye.
Evet evet.
Ya hocam
evet.
Hani yapmayın, bakın biz burada ironi yapıyoruz, farklı bir yere dikkat. Ya bunun ironisi mi olur, bir de bıçak koymuyorsunuz kitabın ortasına diye. Tabii.
Şimdi o bir de gök kubbe altında söylenmedik söz yok derler. Bizler yeni şeyler icat ediyor, yeni böyle nevzuhur laflarla ortaya çıkıyor değiliz. Kitap okumanın zararları diye bir kitap vardı zaten, benim gençliğimde okuduğum bir kitaptı. Hı-hı. O. Kitap okumanın zararlarına dair az çok bizim manayı kasteden, ifade eden, şu an onun yazarı ismi değmez anlayan.
Farklı bir kulvarda artık.
Tabii farklı bir kulvarda Amerika'da yaşıyor. Şimdi o ama yine de Allah razı olsun yani o ifadesini biz aldık. Ölmüyor yani bir yerlerde attığınız tohum güzel şeyler çıkartıyor. Zarar işte kitap okumanın zararı mı olurmuş? Hakikaten zarar olmaz ama şöyle bir zarar olur diye biz baktık. Hatta bunu... O dönemde Burdur Bucak'tan Milli Eğitim Müdürlüğü'nden aradılar. Dediler ki işte biz kitap okumanın faydaları, işte kitap sevgisine dair bütün şeyin orta öğretim öğrencilerinin katılacağı bir konferans tertip etmek istiyoruz. Gelir misiniz dediler bana. Ben de tamam olur dedim ama dedim başlığı ben belirlersem gelirim dedim. Tabii dedim, ne demek siz belirleyin tabii başlık. Başlık dedim kitap okumanın zararları olacak dedim. Olur mu beyefendi ya biz dedi zaten yararlarını konuşasınız diye çağırıyoruz sizi. Yok dedim ben zararlarını dedim konuşmaya geleceğim dedim. Ondan sonra peki falan dediler. Öyle basmışlar. O baktım salon hınca hınç dolmuş o gün yani. Çocukların hepsi böyle
dikkat kesin
zararını dinleyecekler diye. Ben de hakikaten başladım kitap okumanın zararlarını anlatmaya. Dedim ki bir tanesi dedim kitap okuma. Sizi bir kere dertlendirir. Arkadaşlarınızdan koparır.
Evet.
Artık bir mesele sahibi yapar. Yani eskisi gibi koşup oynayamaz. Eskisi gibi aynı şeylere gülemez. Eskisi gibi takılamaz hale gelirsiniz. Gibi böyle işte o ironiyle kitap okumanın zararlarını anlattım. Sonra yarara çıktı. O işin ifade edilmiş oldu. Böyle kapak ifadeleri çok oldu.
Keza bunlar bahsettiğiniz gibi abi farklı yerlerde de kullanılıyor. Mesela hani bakanlık üzerindeki projelerde de biz çok bizim sloganları gördük. Özellikle dert sloganı üzerinden bizim. Gencin ürettiği sloganlar üzerinden.
Böyle genç bir gönüllüler mesela.
Evet bir algı oluştu yani gerçekten.
Evet, gencin gönüllülerinde ilk defa büyük, birinci ikinci senenin sonunda hani genç dergisiyle kendisini ifade eden genç dergisini yaymak, evet, ondaki mesajı bir şekilde etrafa paylaşmak noktasında bir gayretin içerisine girmiş genç kardeşlerimizi biz genç gönüllüler olarak adlandırmıştık. Şimdi genç gönüllüler gov.tr diye resmi bir devlet sitesi var.
Evet.
Orada gönüllülük faaliyetleri var. Hamdolsun bunlar hani miri malıdır. Kimsenin kimseden çalmaya ihtiyacı yok. Allah daha çoğalsın, daha çok o işlerin inkişaf etmesine zemin hazırlasın diye dua ediyoruz. Mesela genç peygamber ifadesi yine hep bunlar böyle ya işte oturdu bir abinin bir tanesi üretti falan filan. Yok, bunlar bizim yayın kurulumuzun sıhhatli çalışmasının, her hafta düzenli buluşmasının.
Çok da kıymetli bir yayın kurulu var değil mi abi?
Evet, aynen öyle. Birbirini çok iyi anlayan ve dinleyen bir kadronun aslında ürünüdür. Herhangi bir kişiye hamledilemez yani. Bu açıdan da ben dergicilik yapmak isteyen, bu tür çalışmalara girmek isteyen, hatta bir gönüllülük faaliyetinde bulunup, dönemsel olabilir, üniversitede bir kulüp faaliyeti olabilir, herkese aynı şeyi tavsiye ediyorum. Muhakkak bir yayın kurulu veya bir yönetim kurulu oluşturun ve bununla düzenli buluşun. Her hafta ibadet vecdiyle, ibadet heyecanıyla sürekli bir araya gelin. Hı hı. 45 dakika, bir saat, fazla değil. Hatta yapabiliyorsanız baştan hamdele, selvele, besmele ile başlayın. Bir 10 dakika falan bir böyle büyüklerin kitabından bir kitap, bir pasaj okuyun. Bu meali olabilir, hadis olabilir, İmam-ı Rabbani mektubat olabilir, Mesnevi'den olabilir, Efendimizin hayatından, siyerden bir bahis olabilir. Ama bir 10 dakika meclisinizi öyle bir nurlandırın, bereketlendirin. Sonrasında da oturun yarım saat. Ne yapabiliriz kendi çapımızda diye. Hı hı. Kendi iktidar alanınızı Müslümanlaştırmak, güzelleştirmek noktasında bir gayretin içerisine yapacağınız her türlü istişarenin, o haftalık buluşmaların bir bereket olacağını unutmayarak girin, yapın, edin diyorum. Genç peygamber ifadesi de İkbal'e ait bir ifadedir. Yani biz bunu ilk defa ortaya koyarken, hani yine ilk defa ortaya koymadık. Muhammed İkbal'e aittir. Genç peygamber. Hı. Bununla ilgili o dönemde sadece kapak değil, biz şimdi yaptığımız kapakları Anadolu'ya da çok sık, Anadolu seyahatleri de ayrı bir bahistir mesela.
Tabii bu yani, da anlatmakla zaten birkaç program, belki 10 evet, programlık mesele var.
Anadolu burada seyahatleri çok böyle hani efsane olacak şeyler. Evet. Onların her birisi.
Benim bile hani hatıramda olan bir sürü hikaye var abi, evet, gerçekten.
O buluşmalar, gönüllü buluşmaları falan filan. Bir ilini vermeyeyim. Bir ile davet edildik. İşte genç peygamber ve genç dostları şeyini anlatacağız. Yani konferansın başlığı o.
Tek evet, miydiniz abi siz?
Efendim?
Tek miydiniz?
Tek ben o zaman o ile tek başıma gitmiştim. Şimdi en önünde bir tane profesör oturuyor. Ben anlattım, genç peygamber işte Muhammed İkbal'in ifadesidir. Efendimiz hayatının son demine kadar genç kalmıştır. İşte bu gençlik hani yaptıklarıyla değil yapacaklarıyla yaşamaktır. Ondan sonra işte son nefesinde bile ağlama kızım, baban bir daha acı çekmeyecek diyen bir peygamber hayatı boyunca hep genç kalmıştır. Hep ümidi, hep böyle güzel yarınları müjdelemiştir. Bu bağlamda gençtir, en gencimizdir falan filan. Bir saat konuştuk çıkışta. Yok ya dedi, sen dedi ne dedin diye, dedi genç peygamber. Kendi ürettiğiniz bir kurgu kardeşim, ne diyorsunuz siz falan filan diye.
Allah Allah.
Ya hocam dedim ya, her söz öyle değil mi sonuçta yani? Bir perspektif var. Ben sana gelip de senin şimdiye kadar siyerden dinlemeye alıştığın peygamberi anlatmıyorum ki. Kendi penceremden bir peygamber anlatmaya çalışıyorum. Ve bu benim kendime ait hani hayata bağlanmamı, hayatı bir şekilde değerlendirmemi, belki hayatın üzerine yürümemi sağlayan bir noktadır, bir perspektiftir yani. Ben paylaşıyorum ve bu bazılarına, çoğuna hoş geliyor, iyi geliyor. Tamam işte budur. Aynı konferansta bir başkası, en arka sırada oturan bir başı açık bir hanımefendi sonradan şöyle söylemiş. Ya ben demiş bu peygamberi çok sevdim demiş. Yani bu anlatılan peygamberi ben çok sevdim demiş. Şimdi bu onu diyor, bir taraftan da o öndeki profesör de, o bizi davet eden hatta. Yani bize orada nezaret eden o profesör de yok ya dedi, siz dedi kendi kendinize uyduruyorsunuz böyle şeyleri. Herhalde canım yani, sonuçta aynen, oradan bir hakikat, buradan bir hakikat. Yani kim o anlamda hakikati tek başına ve her şeyiyle ifade etme hakkına sahip ki? Yani daha doğrusu böyle bir imtiyazı, böyle bir lüksü var ki yani.
Aynen.
O yüzden diyor ki birisi, hakikati buldum deme, bir hakikat buldum de. Yani biz de bir hakikat bulduk. Genç bizim birçok hakikat bulmamıza vesile oldu. Ama hakikatin hepsini bulmak noktasında kimsenin böyle bir ne mecali vardır, ne haddi vardır, ne de buna kapasitesi yeter yani.
Orada hoca muhtemelen abi böyle bir zaten kabul etmeme üzerine bir ön kabulle gelmiş herhalde sizi dinlemeye. Ya zaten hani söylüyor ama belki bacak bacak üstüne atıp böyle öyle de bir tavırla, çünkü bizim de başımıza geldi. Yahya Uyar'la kulakları çınlasın. Yozgat'a gitmiştik biz de abi. Yine böyle gönüllülük üzerine arkadaşlarla buluşacaktık. Orada bir kulübümüz var. Ebedi Gençlik Kulübü. Bozok Üniversitesi'nde. Bir hoca bize çıkışta dedi ki ya de çok güzel konuşuyorsunuz. Çok da güzel çocuklarsınız böyle maşallah yüzünüz de gülüyor dedi ama siz de daha çok küçüksünüz. Konuşmak için çok erken size dedi. Ya bir 35-40'a gelin dedi, kitaplarınız çıksın dedi. Ve hatta size de bahsetmiştim ben sonradan abi. Radyoda da bahsetmiştik, konuşmuştuk biraz. Bana tabii çok garip geldi. Yani dedim ki hocam ne yapacağız biz peki? Yani 35-40'a kadar ben bekleyeyim. Siz de bekleyin, o da beklesin. Bir kuşak böyle gelip gitsin sürekli. Bu hem Peygamber Efendimiz'in hayatında böyle bir örneği yok. Hem bizim medeniyetimizde böyle bir örneği yok bunun. Ki gençlik enerjisi belki de oraya bir şey nüfuz ettiriyor, yani hareket veriyor.
Şeyde bu tür hakikaten şimdi mesela konuştukça aklıma geliyor. Bir yerde salona bir girdim, 5 kişi vardı. Şimdi bir heyecanla gitmişsiniz. Yani bir şeyler anlatacaksınız, genç dergiyi anlatacaksınız. Genç dergide ifade ettiğiniz bazı işte efendim bu tür şeylerden bahsedeceksiniz. Hani 3000 kişiye konuştuğumuz zamanlar da oldu.
Evet.
İşte Konya'da, Mersin'de bu tür büyük salon toplantılarımız da oldu. İşte 300 kişiye de. İşte bu örnekte olduğu gibi 3 kişiye de. Bu 3 kişinin de ikisi yakın ilçeden benim geleceğimi duyup 50-100 kilometre mesafe kat edip özel arabalarıyla gelmiş iki arkadaş yani. Ondan sonra neredeyse bir kişi var diyebileceğimiz. Neyse bir 5 dakika bekleyelim falan dediler. Bir 5-10 kişi daha geldi. Ama eminim yani 15 kişi geçmedi o gün o sayı. Ben o anda tabii ilk zamanlarımız yani ikinci veya üçüncü senesi Genç Dergisi'nin. Ya tabii gençlik de var Ser'de. Böyle bir moralim bozuldu. Böyle bir şey oldum yani. Hani ya işte bir taraftan da kendime böyle şey yapıyorum. Metin olmam lazım. Hani hep böyle anlatırlar hocalar, böyle derler ya işte biz 1000 kişiye de aynı hissiyatla konuşuruz. Ya bu böyle bir şey yok kardeşim. Yani.
Popülist bir laf değil mi
ortam, abi? Ortam yani. Tabii ortam konuşturuyor yani. Sonuçta insan niye bir morali düzelerek etrafta olmuş herkes bir şekilde konuşmaya gelmiş.
Süleyman abi bahsetti abi geçen, lafınızı böler gibi oldum ama. Numan Erkan gelmişti malum Haliç Kongre Merkezi'ne. Dedi ki oraya dedi beni koy, ben de hani etki yaparım dedi. Yani. Çünkü büyük bir kitle var ve seni şöyle dinlemeye geliyorlar. Yani gerçekten o da önemli bir şeydir abi. Siz tecrübe etmişsinizdir muhakkak. Yani ne verirseniz alacağız. Yani sen tabii bir şey söyle onu alalım
işte biz. İşte popüler kültürün evet. Aslında şeyi tam yani. Tam bir etkisi. Çünkü o şeyde sen öyle bir büyütüyorsun ki figürü öyle bir büyütüyorsun ki hoş, o figür de tabii boşuna büyümüyor yani. İşte tam böyle dokunduğu noktalar var. O noktalar bir müddet sonra öyle bir kitle oluşturuyor. O kitle de zaten işte konuş diye öyle bir baskı yapıyor ki sen onların söylediğini konuşuyorsun. İstediğini konuşuyorsun. Ortaya zaten bir tür alışveriş çıkıyor ki alan da razı, satan da razı. Şimdi ben orada o 5 dakika içerisinde böyle şey yapıyorum. Bekliyorum yani bir taraftan kendimi böyle moralimi düzeltmeye çalışıyorum. Ondan sonra bir şeyim var. Böyle bir hafif böyle bir kırgınlığım var. Yani iyi irtibat kurulamadığımı, kimle biz burada irtibat kurmuştuk. Aradılar demek ki şey olmadı falan filan diye. Böyle gel gitler yaşarken bir Kur'an kursunun şeyiydi o.
Konferans
salonu. Üst katı gibi bir yerdi. Geniş bir salon. Şöyle böyle gözüm şeye takıldı duvarlara. Duvarda bir muhtemelen bir hoca hanım bir şey asmış. Böyle bir el yazısıyla yazmış ama çok güzel bir el yazısıyla yazmış. Süslemeler de yapmış. A4'leri yapıştırmış yan yana. Böyle bir şerit gibi olmuş. Bütün salonu dolaşıyor. Allah Allah ne güzel olmuş. Böyle şekillere önce bakıyorum. Tabii okuyacak halim yok yani şeyim yok çünkü. Hani böyle görmüyorum o anda. O haleti ruhiye içerisinde. Sonra ya bu şekiller falan geçti. Şekilleri geçtik. Kağıtları geçtik. Şey yaptık falan. Baktım Kur'an'la ilgili bir şey. Bir kitap ki diye başlıyor. Bir kitap ki. Bir kitap ki falan. Ya bu ne kadar benzer. Ben dedim bu ifadeleri hatırlıyorum bir yerden. Acaba. Sonra bir baktım ki benim Mehmet Köprü olarak yazmış olduğum bir kitap, yazı. Bütün salonu böyle dolaşan bir yazı. O an öyle bir, şöyle bak ikramda bulundu ki, öyle moralim yerine geldi ki. Çıktım, sanki karşımda 3000 kişi varmış gibi. Çünkü o,
evet.
Ben dedim ya buraya gelmesen de, dergi gelmiş.
Eyvallah.
Yazı ulaşmış. bizim artık konuşmamıza bile gerek yok yani. O benim için çok tatlı bir hatıradır. Unutamam yani onu, bu hatırayı. Vaktimiz geçiyor bu arada değil mi?
Vaktimiz evet abi, biraz yine biraz daha vaktimiz var.
Yani bu iş konuşmak uzun süre belki bilmiyorum sıkıyoruzdur dinleyicilerimiz.
Yok gayet
de,
ben çok keyif alıyorum, eminim dinleyicilerimiz de keyif alıyorlar.
Bu bir şey yani, genç o anlamda bir yürüyüştür.
Evet.
Bu 10 yıllık süreç bence kendi içinde bir insicamı, ahengi vardı. Bir sıçrayışa ihtiyaç var yalnız.
Hmm.
Ben bunu Süleyman'a da söylüyorum artık. Sürekli söylüyorum zaten. Yani 10 sene oldu. Bu bir ilk dönem, ilk 10 senedir. Belki bundan sonra ikinci 10 sene diyebileceğimiz yeni bir şeye ihtiyacımız var. Bak Salih'cim, şimdi şeyde bu tür dergilerde yani belli dönemlere hitap eden, en azından biyolojik bir sonuçta yaş kitlesine de hitap ediyoruz. Çünkü ben çok kardeşimden duymuşumdur. Demişlerdir ki ya bana artık çok şey gelmiyor gençler.
Ben artık hani yukarı çıktım biraz daha mı diyor.
Öyle oluyor gerçekten. Hı. Çünkü 17 yaşında görmüş bu dergiyi mesela. Başlamış. Çok güzel. Heyecandan. Sonra 24-25 yaşına gelmiş. Okulu bitirmiş. Evlilik çağına gelmiş. Ya diyor artık beni sarmış. Sen aldın alacağını kardeşim. Yani tamam sen artık mezun olma yaşına geldin. Biz hep kendimizi böyle alıp da ta hayatımızın sonuna kadar yürütebileceğimiz, beraber olabileceğimiz bir arkadaş olarak hiçbir zaman için takdim etmedik ki. Biz dedik ara istasyonuz. Genç bir ara istasyondur. Yani alıp çocukluktan büyüklüğe, hatta bunu şöyle de ifade ettik zaman zaman. Altın çocuktan alıp altın oluğa taşıyan bir ara istasyondur dedik yani. Belki bu hani somutlaştırmak açısından verilmiş bir örnekti ama bu bağlamda da gencin 10 senesinin ben aslında bir döngü olduğunu, hani dönence olduğunu düşünüyorum. Hmm. Hangi bağlamda dönence? Artık biz dönüp birinci sayıdan itibaren o gündemi tekrar etsek aşağı düşmeyiz biiznillah. Hmm. Niye? Çünkü bir nesil bununla yetişti, evet, geçti, gitti. Şimdi yeni bir nesil geliyor. Dönüp artık zaten biz de yeni laflar bulmadık ki. Bugüne kadar söylenmiş olanların içerisinden ne söyleyeceğimiz noktasında zaten bir şüphemiz olmadan yayıncılık yaptık. Ama nasıl söyleyeceğimizi sürekli temrinlerle, alıştırmalarla tekrar tekrar efendim kontrol etmemiz gerekiyor. Ben ikinci 10 senenin bu anlamda yeni bir üslup, yeni bir takdim, yeni bir efendim o iyinin cazibesini arttırma noktasında bir bakış açısına sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Bakın muhteva sıkıntımız yok. Son 10 senede söylediğini dön tekrar söyle. Ama ilk söylediğin gibi söyleme.
Eyvallah.
O noktada da gençlerin nabzını tutmak çok önemlidir.
Evet.
Onların içerisinde olmak, içerisinde bulunmak. Onların dilini bir şekilde burada yansıtmaya çalışmak önemlidir diye düşünüyorum.
Eyvallah abi. Şimdi ben böyle not almıştım abi. İlk başlarda sormam gereken sorulardı belki bunlar ama hani böyle gazeteci soruları olur. İşte genç bir cemaat dergisi midir? İşte genç dergi niye çıkardınız? İşte ne kadar para var bu işte? Gibi sorular olur böyle. Şimdi mesela hani zaten bahsettiniz aslında. Gencin bir söz oladan gelen, sizin dergicilikten gelen zaten bir anlayışınız vardı. Çevre bunu etkiledi ama belki bahsetmek isteriz abi. Yani genç dergisi niye var mesela şu an? Genç diye bir dergi niye var hala? Bu hepimizi diri tutuyor. Eminim sizi çok fazla diri tutuyor. Çünkü hem gençlerle birlikte oluyoruz. Kendimizi gösterme, kendimizi görme imkanımız da oluyor ama sonuçta bu böyle bir sorumluluğu bir insan niye alıyor yani mesela? Bu merak edilen bir şey olabilir.
Şimdi her insanın çıkıp da hayata bakıp ben neyim, nereden gelip nereye gidiyorum diye bir böyle kendiyle yüzleştiği bir zaman vardır. Genç bizim aslında böyle dönüp hayata ben niye buradayım, ne yapmam gerekiyor diye bakıp kendimize ait cevabı bulduğumuz bir platformdur Genç Dergisi. Bu anlamda da hani ya bir cemaatin işte Ulular Meclisi'nin böyle gençlerin hali çok kötü kardeşim. Evet bunları düzeltmek lazım. Ne yapalım, dergi çıkartalım. Kardeşim bir tür projeden hiçbirisi tutmamıştır. Tutmaz da böyle üstten yani ama şu çok önemli, şu çok insani bir şey yani. Herkesin bir anlam arayışı yok mu kardeşim? Var. Hepimiz bu anlamda Allah'a karşı bir takım sorumluluklara sahip değil miyiz? Sahibiz. Bizim yapmamız gereken bir takım ödevlerimiz, vazifelerimiz yok mu? Var. Herkesin de kendini ifade etme tarzı farklı farklıdır. Bizim en başından beri söylediğimiz bu dünyada neden artı bir olarak geldiğin sorusu var. Yani bu dünyada hakikaten sen niye varsın kardeşim? E o da var, bu da var, şu da var, o yüzden varım. Ya herkesle beraber geldiysen herkesle beraber gidersin. Sürüyle geldin, sürüyle gidersin. Böyle bir şey yok. Sen biriciksin ya. Annen baban nasıl birisi olduğunu bilmiyordu. Şuradan 500 kişilik salonda olsa ve gelen gitse geriye, gelen gitse geriye. Orada oturanlar, orada konuşan, o gelenleri gidenleri. Zaten salon dolmuş. Önemser mi, bilir mi, eder mi?
Evet.
Şu anda biz konuşurken binlerce insan öldü. Binlerce insan da doğdu. Kim biliyor kardeşim bunları ya? Kim tutuyor kaydını yani? İnsanlar böyle birer kemiyetten ibaret mi yani? Hayır. Herkesin çok ayrı bir anlamı var. Bunu herkesin kendisine sor sen. Yani dön işte beklenen Mehdi benim abi diyenden tut. Ondan sonra ya işte geldik işte dünyaya diye bilmiyorum niye geldi mi diye bir anlamsızlık atfeden ne kadar. Herkes aslında bir şeye bir anlama sahip yani. Bu anlamı peki bize kim veriyor? Bu anlamı nasıl almak bizi bu hayatta daha anlamlı hale getirebilir? Bu anlamı şöyle almak bizi hakikaten hayatta daha mütehakkim bir yerde tutar. Allah seni bu dünyada hiç kimseye benzemeyecek bir tarzda, şekilde, ruhta, karakterde yarattı. Ve bunu da ne için yaptı? Sırf kendisine giden yolu, kendisini bulabilmek açısından. İnsanın bu anlamda onu bulması aslında kendisini bulması demek. Onu bulmak derken de onunla aramızda o kadar ince, o kadar ilginç bir sır var ki. Bizim kendimizi bulmamız, onu bulmamız anlamına gelecek. O kadar ihtişamlı, o kadar bizim aklımızın alamayacağı belki sadece kalbimizle efendim idrak edebileceğimiz büyük bir hakikat var ortada. Şimdi bu hakikati ben kendi çapımda arkadaşlarımla beraber o dönemde gençlere yönelik söz söylemek noktasındaki bir vazifenin bize fark ettirilmesiyle bulduk. Yani ben bu anlamda hakikaten ya biz işte falanca cemaatin işte bu tür bir gençlik projesi olarak ortaya çıktık. Kardeşim bu tür kurgu projelerin ne hale geldiğini 15 Temmuz'da biz gördük zaten. İnsanın bu dünyada neden artı bir olduğuna dair o temel kaygıyla, temel anlamla buluşmayan hiçbir hareket, bir, ücreti, alkışı, ecri, insanlardan, fani insanlardan değil, Allah'tan beklemeyen hiçbir hareket, temadiyet sırrına erişemeyecek. Yani devam edemeyecek, süreklilik kazanamayacak. Böyleyse eğer, demek ki burada şöyle bir ilginç bir şey var. İnsanlar olarak birbirimize, üst nesillere ya da alt nesillere ya da çağdaşlarımıza bir takım sorumluluklarımız var. Ama biricik sorumluluk, esas sorumluluk, üssül esası bu sorumlulukların Allah'a karşı sorumluluğumuzdur. Onun adı Rab'dır, hakiki mürebbi O'dur, bizi terbiye eden O'dur. Onunla olan ilişkimizi öncelemeden diğer bütün ilişkilere hiçbir anlam veremeyeceğiz. O dolayısıyla şimdi çıksa birisi dese ki ya 2006'da çıkartılan Genç Dergisi bir proje dergiydi. Geçen gün PKK ile ilgili birisi yakalandı.
Evet.
O çocuğun üzerinden çıkan fünyelerin şunların bunların yanına birisi de Genç Dergisi'ni koymuş. Ya ne alaka diyorsunuz?
Evet.
Dün de bir şey gördüm. Yine fünyelerin bombaların arasında stratejik derinlik kitabı vardı.
Bu bir operasyon oldu, bu kadar belli yani, değil mi?
O kadar
yani. Adam almış koymuş
birileri, öyle. Ben bu yani şeyle ilgili, gençle ilgili 10 yıllık safahatı anlatsam, yani çocuğun bir tanesi mektup yazmış. Derginizi geri dönüşüm kutusunda buldum. Ya hiç duymamışım o zamana kadar. Geri dönüşüm odası. Geri dönüşüm odasında buldum derginizi. Şöyle anlam kazandı benim hayatım bundan sonra. Şöyle oldu, böyle oldu. Ben de yayınladık onu biz şeyde.
Hı hı.
Mektup olarak. Sonra da sordum birisine. Ya bu bir öğretmene sordum. Geri dönüşüm odası ne hocam dedim. Hocam şey dedi ya. Yani istenmeyen dergilerin, kitapların falan atıldı. Çöp yani. Bildiğin çöp hocam dedi. Çöp odası dedi. Çocuk orada bulmuş dergimizi bizim. Ve oradan kendi okumaya hayatının anlamını kavradığını bize yazıyor. Düşünebiliyor musun?
Evet.
Bir polis, emniyet amirinin okullarda müdürleri, öğretmenleri bu dergiyi niye okuyorsunuz? Bu dergi tehlikeli bir dergidir. Bunlar ayrılıkçı fraksiyondur diye sonradan bize haberi geldi. Böyle böyle şeyler de oldu yani. Evet. Şimdi bu anlamda hani ortaya çıkmış bir şey var. Devam ediyor 10 senedir. Cenab-ı Hak devam ettirsin inşallah. Evet. Bu güzel bir çalışma. İlk ve öncelikli olarak anlaşılması gereken bunun hakikaten buna vesile olan, madden buna vesile olan, fikren vesile olan kadronun, etrafındaki insanların hayatında bu bir güzelliğe yol açtıysa, bir anlam noktasında bir yere oturduysa başka bir gaye aramaya gerek yok. Zaten o gaye dediğim gibi Allah'ın bizim için bu dünyada hakkındaki muradımızı bulma noktasında bir menzil olduysa bunu diğer insanlar da şahitler olarak zaten hakkını teslim edecekler. Allah ona temadiyet sırrı vererek, insanların ondan istifade etmesini sağlayarak zaten onu kalıcı kılacak. Diğer türlü tarihin çöplüğüne atılıp bir diğer projeler ve kurgular gibi unutulmaya mahkum olacak. Bu açıdan ben niye genç sorusunun, bunu çıkartanların niye ben sorusunu sordukları için
bu işe girdikleri için
evet, önemli olduğunu düşünüyorum bu sorunun. Bundan sonra niye genç diye soracaklar da, ya da gençte niye varlarsa o arkadaşlar, niye ben sorusunu sorarak bu işe devam etsinler.
Eyvallah, eyvallah abi. Şimdi süremizi biraz doldurduk abi, malum yine.
Bir saat... Biraz mı doldurduk, tam mı doldurduk?
Biraz doldurduk çünkü hani bir saate geçebiliyoruz artık.
Hani şimdi şey var
şey
ya.
Şey ekleyeceğim biraz. Dergiden de bahsedelim mi diyeceğim size şimdi son sayıda.
Peki hani bizde şey var ya, Türkçenin çok güzellikleri, gidiyor adam mesela diyor ki ekmek kaldı mı diyor. Yok diyor, hiç mi kalmadı diyor. Ya yani yokla hiç mi kalmadı arasındaki farkı anlayan gelsin.
O zaman biraz doldurduk da problem ne oluyor? Problem
ne oluyor? Tam mı doldurduk? Doğru. Evet.
Abi şimdi 120. sayımızdayız elhamdülillah. Eylül 2016. Genç dergimiz Dünya Bize Biz Hakikate Gebeyiz kapağıyla bu ay çıkmış oldu. Hamza Tzortis, İngiliz, Yunan asıllı İngiliz Müslüman, muhtedi. Genç derneğimizi ağırlamıştık onu geçtiğimiz ay içerisinde. Onunla bir röportajımız var. Doçent Doktor Mehmet Emin Okur hocamızla var. Radyomuza da ağırlamıştık, programımızı ağırlamıştık. Tuğran Kışlakçı röportajı var. Sonra Yusuf Kaplan hocamızla zaten kapak sloganı da ona ait, onunla röportaj var. Bir de Dünya Müslümanlarından, şimdi ismini tam da hatırlayamadım, şöyle çevirerek bakıyorum abi.
Rusya'dan
evet. Bir Müslüman ağabeyimizle bir röportajımız var.
İlla söylemeye gerek yok, evet.
Dergimiz dop dolu abi. İnşallah hayırlara vesile olur diyoruz.
Çaktırmadan genç dergi reklamı da yaptın yani.
Tabii abi, her zaman zaten niyetimiz hep altta, o var bizim mesajımızda. İnşallah hayırlara vesile olur. Lütfü abimizin de çok kıymetli, çok güzel bir yazısı var yine. 15 Temmuz'un anlamı ve manası üzerine salalar ve tekbirler içeren yorumlarıyla 15 Temmuz'un anlamı tekbir ve saladadır diye. Tabii burada bir gönderme de var. Yazıyı okursanız anlarsınız diyelim. Kime olduğunu göndermenin. Değil mi abi? Evet,
yani tabii ona bir cümleye değinelim. İşte tekbir şeylerini, seslerini bastırması gerekiyor artık. Demokrasinin falan filan gibi bir beyanat oldu. Bu beyanat çok talihsiz bir beyanattı benim için. Yani bunu söyleyen insanların, ben ne içinde yaşadığımız vatanın, milletin, memleketin, ne de o tekbir ve salaların anlamı konusunda hep birilerine yaranmak, birilerine şirin gözükmek, birilerini üst, merkez, ana, çevre, esas kabul edip öyle yaşamak noktasında ilginç bir tavırları olduğunu düşünüyorum. Bizim zaten 15 Temmuz'la ilgili esas milat kabul ettiğimiz nokta, merkez burasıdır kardeşim. Merkez hakikatin, hakikati en çok yaklaşan yerdir. Yani gücün kaynağı merkez değildir. Merkez hakkı ve hakikati tutma noktasında irade gösterenin yanıdır. Bu açıdan bakıldığı zaman dünyanın mihveri kaymıştır 15 Temmuz'da. Çünkü fark edilmiştir ki gerçekten topuyla, tüfeğiyle değil, içimizdeki hainleriyle ve her anlamda lojistik destek sağladıkları bu hainleri tahkim ederek geldiler üzerimize. Ama millet, derin millet. Yani siyasisi, işte bürokratı, askeriyesi falan filan değil. Milletin kendisi bizatihi, derin millet. Marabalar yani. O yüzlerine bakılıp da bunlardan bir şey olmaz. %1'e girememişler, paraları da yok. Gündelikçi bunlar diye insanların küçümsediği o insanlar bütün dünyaya kafa tutmuştur o akşam. Yani bunun anlamını iyi görmek lazım. Ve esas güçleri de o tekbir ve salalar olmuştur. Tekbirler dillerindeydi, sala da kulaklarındaydı onların. Tekbir Allah Resulü'nün ifadesiyle ateşi söndürür. Bu hadise bakıp da böyle ya bunlar modernist dünyada ne anlama geliyor diyenler bu hadisi bir daha okusunlar. Tekbir o günkü ateşi söndürmüştü.
Söndürdü.
Ve salalar o ateşin üzerine yürüyüp de ateşin mermin bitecek sonra ne olacak arkadakiler için? Beni vurdun hadi sonrakiler ne olacak diyenlerin o kendi verdikleri salalarıydı yani. Kendi salalarıydı o çocukların. O günü insan böyle basit ya artık demokrasi bunu şey yap. Demokrasi dediğin nedir kardeşim senin ya? Demokrasi dediğin nedir ya? Şu tekbirin salanın manası karşısında, şu milletin şu bin yıldır tutunmaya çalıştığı şu toprakların manası karşısında demokrasi nedir ya? Benim ortak paydam mı olacak yani? Yine kızdırdın beni Salih.
Eyvallah abi. Abi çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık.
Teşekkür ederim. Hayırlı geceler diliyorum.
Hayırlı akşamlar diliyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, Genç Zamanı'nın bu hafta sonuna gelmiş olduk. Bizleri twitter.com/gençzamani ve facebook.com/gençzamani adreslerinden takip edebilirsiniz. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.